Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri programıyla yine huzurlarınızdayız. Bugün sizlere İslam Şehri'nden sesleneceğiz. Ve sizlerle biraz daha artık Anadolu içindeki medeniyet yorumumuzdan, şehir anlayışımızdan, çevre bilincimizden, yani kısacası kültürümüzdeki çevre bilinci ve sorumluluk konusundan bahsedeceğiz. Sizlerle bu konuyu konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, değerli Erkam Radyo dinleyenleri, malumunuz olduğu üzere elbette biz her ne kadar Anadolu'da mukim de olsak, Anadolu'nun tamamıyla yerlisi değiliz. Ancak Anadolu'ya gelişimizle birlikte burada var olan kültürle, var olan bir takım etkenlerle temasa girerek İslam ile de tanışmış olmamız, müşerref olmamız hasebiyle temel ilkelere, temel umdelere sadık kalarak bir medeniyet yorumunu ortaya çıkarttık. Bunu bütün tartışmalardan variste bir şekilde, tüm tartışmaların uzağında kalmak kaydı şartıyla ki birçok münevverimiz de özellikle Anadolu ile alakalı birçok fikirler geliştirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Nurettin Topçu'nun Anadoluculuk akımıdır ki burada tüm tartışmalardan uzak kalmak kaydı şartıyla Türk İslam kültüründe Anadolu'da çevre bilinci hakkında konuşacağız. Bizim kültürümüz diye kısaca bahsetmek doğru olur zannediyorum. Bizim kültürümüzde çevre bilinci oluşturmak, bunu devam ettirmek oldukça önemli bir konu olarak karşımızda duruyor Anadolu ölçeğinde. Elbette bunun Anadolu'dan önceki acaba bizim sahip olduğumuz o kültürle ilişkisi var mı? Bu da bir tartışma konusu. Yani İslam'dan önceki durumda, İslam'dan önce, müşerref olmadan önceki kültürümüzde çevre bilinci nasıldı? Elbette milletimizde bir çevre bilinci mevcuttu. Bu bilinç milletimizin İslam'ı kabul etmesinden sonra, İslam'ın çevreye verdiği önemden dolayı daha da artmış ve milletimiz hem doğal çevreyi koruma, hem yeni tabi alanları güzelleştirme, tabi alanları çoğaltma konusunda da hassas davranmış. Savaşlarda doğal çevrenin zarar görmemesine gayret etmiş. Hayvan haklarına sürekli riayet etmiş. Hayvan haklarını sürekli koruyarak onların doğal hayattan kopmamalarına özen göstermiştir. Gerek yük hayvanlarının eziyet görmemeleri için, gerekse insanlarla içli dışlı olan kedi, köpek, kuş ve en önemlisi, en mühimi, ilk akla gelen zannediyorum attır. Tüm bu hayvanlar için vakıflar oluşturarak telef olmalarının, heba olmalarının önüne geçilmiş. Tarihi okumalarımızdan bunu görüyoruz. Burada aslında odaklanacağımız nokta insan çevre arasındaki bağdan, bu bağlantıdan, bu ilişkiden söz ettikten sonra çevre bilinci oluşturmak için insanlara yüklenen sorumluluğa ve bu sorumluluğun nasıl oluştuğuna değinmek, sonuçta çevreye karşı daha duyarlı olmak konusunda bazı değerlendirmelerde bulunmaktır. Malumunuz olduğu üzere kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, toprağı, ağacı, otu, yaprağıyla, tüm canlı ve cansız unsurlarıyla, nihayetiyle insanı da dahil etmek suretiyle, insan da bir varlık olarak bu bahsettiğimiz tabiatta bir bütünü, bir çevreyi oluşturuyor. Biz buna aslında bunu kendi literatürümüzde, sahip olduğumuz kendi medeniyet yorumunda tevhid olarak nitelendiriyoruz. Yaratıcımız bu tabiat bütünlüğünü bir dengeye göre kurmuş ve doğal işleyişi içerisinde dengeyi koruyucu kanunları da yerleştirmiştir ki, söz gelimi bir nehrin, bir gölün, hatta bir yeraltı suyunun dahi elbette insanlar tarafından kullanıldıktan sonra veya çeşitli faaliyetler neticesinde, sadece insanlar değil, hayvanların çeşitli faaliyetleri de olabilir, kirlenebileceği muhakkak, kirleneceği muhakkak. Ancak Cenab-ı Allah öyle bir sistem yaratmıştır ki yine söz gelimi çeşitli organik maddelerle kirletilmiş bir su. Bu su içerisinde yine bizim halk arasında mikrop olarak bilinen mikroorganizmalar, bu organik maddeleri tüketmek suretiyle bu suyu arıtırlar. Biz bugün çevre mühendisliğinde de bu sistemin bir modellenmesi yapılmaktadır aslında. Veya kontrollü şartlar altında bu sistemin çalıştırılması veya hızlandırılması, ölçeğinin büyütülmesi söz konusudur. Ancak biz biliyoruz ki suyun, havanın, toprağın, ana asır-ı erbağının üç temel unsurunun, hava, su, toprak, her birinin kendine ait Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti olarak kendisini temizleme, kendisini yenileme mekanizmaları vardır. İşte Cenab-ı Allah dengeyi koruyucu unsurlar olarak bu kanunları yerleştirmiştir. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmadıkça, kendi kanun ve kuralları çerçevesinde bu dengenin bozulması pek de mümkün değil. Şimdi bu tespit, bilim adamları tarafından ortaya konulduğu gibi, gören ve anlayan herkesin de gözlemlediği bir vaka. Şu soruyu sormak gerekiyor. Tabiatta var olan bu doğal denge günümüzde niçin bozuldu? Ve bu doğal yapıyı bozan nedir veya kimdir? Kıymetli dinleyicilerimiz, bilindiği gibi tabiatta, bunu ilk programımızda uzayı da dahil ediyoruz. Bizim belki göremediğimiz, ulaşamadığımız bütün evreni de dahil ediyoruz tabiata veya çevreye diye bahsetmiştik. İşte bilindiği gibi evrende ve doğada estetik bir bütünlüğün olduğu ve buna bağlı olarak da yapısal ve yaşamsal bir dengenin bulunduğunu ifade etmeye gayret ediyoruz. Evren gezegenleri, bunların etrafındaki atmosfer gibi tabakalarıyla eksiksiz bir yapıya sahip. Cenab-ı Allah tarafından konulmuş olan fizik kanunları, elbette biz dünyayı bir matematik olarak görmediğimizi de ifade etmeliyiz, belirtmeliyiz. Ancak tam olarak tespit edemediğimiz fazilojik denilen bulanık bir mantık içerisinde bir takım kanunların olduğunu, bir düzenin, kozmos denilen bir düzenin olduğunu ama bu kozmosun kaosu da içerdiğini ifade etmiştik. Nihayetinde bütün teknik açıklamalardan, aslında teknik açıklamaları biraz daha basitleştirerek fizik kanunları diyoruz. Bu kanunlar sayesinde gezegenlerin birbirlerini çektiğini, yittiğini ve bu surette, bu şekilde kendi aralarındaki mesafeyi koruduklarını, bir dengeyi muhafaza ettiklerini de görebiliyoruz. İşte içinde yaşadığımız dünyada yapısal bir bütünlük ve denge bulunuyor. Mevsimlerin birbirini takip etmesi, zaman dilimleri arasındaki düzenlilik, dağlar, ovalar, nehirler, sayabileceğimiz veya sayamayacağımız bütün tabiat unsurları arasında olağanüstü bir düzenlilik var. Kıymetli dinleyicilerimiz, yeryüzüne baktığımızda yeryüzünün üçte ikisinin sularla kaplı olduğunu ama bu suların da %97,5 gibi bir kısmının tuzlu sulardan müteşekkil olduğunu, geriye kalan %2,5'luk kısmın neredeyse %1,5 ikisinin de buzullar olduğunu ve bu buzulların da zaten denizlerin ortasında veya denizlerle yakın olduğunu, denizlerle sınır olduğunu. Dolayısıyla bizim elimizde çok küçük bir içilebilir ve kullanılabilir suyun kaldığını bilimsel veriler gösteriyor. Bu kadar az su kaynağımız varken peki biz işte 7 milyar 8 milyara yürüyen insanlık ailesi diyelim. Bu insanlık ailesi suyu nasıl temin edecek veya nasıl suya ulaşacak? Ülkelere baktığımızda birçok su kıtlığı yaşayan ve su kısıtlılığı olan ülkeler, su fakiri olan ülkeler ki ülkemiz Türkiye'de su fakiri ülkeler sınıfındadır. Bunları görüyoruz ve anlayamadığımız bir sistem var demek ki. İşte su çevrimi dediğimiz, suların buharlaşması, buharlaşarak yükselmesi, yükselerek yoğunlaşması ve yoğunlaşan hava katmanlarının veya bulutların yağmur, kar, dolu gibi yağışa geçerek tekrar dağların başında bizim doğal barajlar dediğimiz kar kütlelerini oluşturduğunu veya nehirleri, ırmakları oluşturduğunu, hatta yeraltı sularını oluşturduğunu, bunun da bir doğal denge olduğunu, güneş vesilesiyle, güneşin suyu buharlaştırmasıyla, nereden buharlaşıyor bu su? İşte üçte ikilik dediğimiz denizlerden buharlaşan, denizlerden su buharlaştığı zaman tuzunu denizde bırakıyor, kendisi neredeyse saf su olarak buharlaşıyor ve temiz su olarak işte suyun da temizlenmesi bir doğal mekanizma olarak suyun da temizlenmesi, iyonik bütün unsurlardan bertaraf edilmesi söz konusu. Böyle bir dengeden bahsediyoruz. Peki burada insanın konumu ne? Böyle bir dengenin olduğu müthiş bir tabiat organizasyonu var. Cenab-ı Allah Ahzab suresi 72. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Biz mealen aktaralım. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onun yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular da onu insan yüklendi. Hiç kuşku yok ki insan çok zalim, çok cahil bir hale gelmiştir. Buradan anlayacağımız kadarıyla dünyadaki değil bütün evrendeki varlıklar kutsal, bu emanetin teklif edilebileceği kadar temiz. Ama burada emaneti insanın yüklendiğini, sorumluluğu ki sorumluluk bilincini takva olarak nitelendiriyoruz. Sorumluluk bilincine sahip olabilecek tek varlığın insan olabildiği, bu sorumluluğu yerine getirmek üzere yaratıldığı ve dünyadaki vazifesinin de bu sorumluluğu yerine getirmek olduğu gayet açık. İnsan kendisine emanet edilmiş olan bu kutsal varlıkları koruyacağına dair de söz vermiş oluyor ve zaman içinde bu emanete riayet ettiği de, hor kullanıp ziyan ettiği de vakidir, olmuştur ve olacaktır. İşte bu zaten sorumluluk bilincine sahip olup sorumluluğu yerine getirip getirmemekle alakalı bir husus. Kıymetli İslam şehri dinleyenleri, insanın ve tabiatın bu dengesinden ve insanın tabiattaki konumundan bahsettikten sonra biraz da bu tabii İslami bir perspektiftir, İslami bir projeksiyondur aslında. Türk kültüründeki çevreye bakışı da artık irdeleyebileceğimizi düşünüyoruz. Kendi kültürümüze şöyle bir göz attığımızda, gerek İslam öncesi dönemde, gerekse İslam'ın doğuşu ve onu kabul ediş sürecimizle birlikte, milletimizde bir çevre bilincinin bulunduğunu görebiliriz. Tanrı dağlarına ve Ötüken ormanlarına bir kutsallık yükleyerek, oraların perişan edilmesi, tarumar edilmesini engelleyen bir millet, yaptığı savaşları da genellikle hep açık arazide yapmayı tercih etmek suretiyle çevrenin zayi olmasını bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde önlemiş oluyor. Gerek İslam öncesi, gerekse İslam'ı kabul ettikten sonra yapılan savaşlar öncesinde verilen talimatlarda ormanlara, araziye, hayvanlara, en mühimi de savaşla ilgisi olmayan insanlara, sivil vatandaşlara dokunulmamasıysa, bu biraz önce bahsettiğimiz konunun, yani açık alanda savaşmak konusunun bir bilinci de temsil ettiğini, bir bilinci de gösteren argüman olduğunu ortaya koyuyor. pek çok dini özelliğin örtüşmesinin yanında, eski Türk kültüründeki çevre bilincinin, İslamiyet'teki çevre anlayışıyla uyum sağlamasının da milletimizin bu yeni dini, onlar için yeni olan bir dini kabul etmesinde etkili olduğu ortada. Eski Türkler kuşlara, özellikle de güvercinlere çok değer verdiği tarihi dokümanlarda, tarihi belgelerde görülebilir. Çünkü güvercinlerin gök tanrıyla insanlar arasında aracı varlıklar olduğuna inanılır. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken saklandığı mağaranın girişinde güvercinlerin yuva yapması sayesinde müşriklerin saldırısından korunması, yakalanmaktan korunması, Türk milletinin Hazreti Peygamber'i sevmesine, İslamiyet'i seçmesine vesile olan olaylardan birkaçı. Bu demektir ki Türklerin İslam'ı seçmesinde çevreci bir yaklaşımın, bir çevre anlayışının da etkisini yadsıyamayız. İslam'ı seçtikten sonra milletimiz çevre konusunda duyarlı olmaya, artık buna bir sorumluluk bilincini de ekleyip, hem de dini bir sorumluluğu ekleyip veya dini değil aslında, çünkü biz hayatı dini olan ve dini olmayan diye ayırma hatasına düşmemeliyiz. Bütün hayata daha ciddi, daha ulvi bir sorumluluğu da yükleyerek İslam'ı kabul etmekle birlikte çevreye daha fazla önem verdiğini, gösterdiğini, tabiatı koruma adına birçok çalışmaları daha bilinçli ve daha azimle yapmaya başladığını dile getirebiliriz. Söz gelimi, muhtaç olan, yolda kalan veya tahsil gören insanların, öğrencilerin, bu tip insanların mağdur olmaması için birçok vakıfların kurulduğunu, aşevlerinin açıldığını, hayvan haklarına da son derece saygı gösterildiğini, onların beslenme ve korunmalarını temin edebilmek için çeşitli vakıflar kurulduğunu görüyoruz. Anadolu Hisarı'nda işte belli miktarda ekmek alınarak civardaki köpeklere dağıtılması için bir vakfın kurulduğunu, leylek hastaneleri mesela, leylekler için hastaneler kurulduğunu görüyoruz. Bunlar hakikaten İslam'ın farklı, İslam medeniyetinin farklı yorumlarında dahi çok az rastladığımız, hatta rastlamadığımız ama bizim özellikle Anadolu merkezli kurmuş olduğumuz medeniyet yorumunda birçok bölgede, birçok farklı şehirde, birçok farklı kadada gördüğümüz, karşılaştığımız örnekler. Yabancı seyyahların Türkiye'ye geldikten sonra yazdıkları seyahatnamelerde de gördüğümüz bir gerçek, hayvanlarla ilgili vakıflardan hayretle söz etmeleri. Hatta Osmanlı milleti için söyledikleri, bu yabancı seyyahların söyledikleri çok ilginç şeyler de vardır. Bunlardan bir tanesi, çok şaşkınlıkla yazılmış bir ifade, diyor ki, Türklerin deliler gibi meyve vermeyen ağaçlar diktiklerini ve bu ağaçlara da deliler gibi su verdiklerini görüp hayrete düştüm şeklinde çeşitli cümlelerin bulunduğunu görebiliriz. Elbette bu hayretin, onların işte meyve veren ağaca daha çok değer verdiklerini ve onları kendi başlarına büyüyebilen, serpilebilen, hayatlarını devam ettiren bir varlıklar, bir varlık bütünü olarak görüp onları sulama, onların bakımını yapma, onların topraklarını havalandırma gibi işlere de çok önem vermediklerini gösteriyor aslında bu şaşkınlıkları. İşte bu Anadolu şefkati hayvanlara bile şamil. Bunları beslemek için vakıfların kurulmasıyla birlikte ücretli adamların da bulunduğunu, bu adamların sokak başlarında köpeklere ve kedilere et dağıttıklarını görüyoruz. Bu hayvanlar o sadakaya alışmış olduklarından, dağıtıcıların seslerini o kadar iyi tanıyorlarmış ki, işitir işitmez hemen sokak başına, üşüşerek hiçbir kusurda bulunmadan bekleşiyorlarmış. Zenginler ya belli bir miktar parayı kasaplara ve fırıncılara verip, her gün kedi ve köpekleri beslemelerini ister, ya da kedi ve köpeklerin barınmaları için küçük binalar yaptırıp, onları hemen orada barındırır, hem de onların beslenmelerini sağlarlar. Bunların en bilinenlerinden biri İstanbul Yedikule'de yaptırılmış vakıf, diğeri de Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın eşi Zeynep Kamil Hanım'ın sahipsiz kedilere ciğer dağıtılması için kurduğu vakıftır ki Zeynep Kamil'i biz Üsküdar'da bir muhit olarak biliyoruz. Böylece onun içeriğine de vakıf olmuş olduk. Zeynep Kamil Hanım'ın kurmuş olduğu bir vakıftan bahsederek. Evet, kedi ve köpeklerden bahsettik. Ancak bizim medeniyetimizde yine en çok önem verilen hayvan türü diyelim, kuşlardır. Bugün bütün tarihi camilerimizde, tarihi yapılarımızın çoğunda kuş evlerini ve o müthiş estetikleriyle, mesela Üsküdar'da Yeni Valide Sultan Camii'nde, Gülünç Valide Sultan Camii'nde o müthiş mimarisini, kuş evlerinin görmek, müşahede etmek mümkündür. Bu elbette Anadolu'nun da birçok köşesinde yapılan tarihi yapılarda, tarihi camilerde, aş evlerinde, imarethanelerde, hatta hanlarda ve hamamların köşelerinde kuş evlerini görmek mümkün. Milletimizin mensupları arasında kuşların özellikle kış aylarında aç kalmamaları için onlara yiyecek temin eden vakıflar kuranları, bazı türlerini evcilleştirip evlerinde bakımlarını yaparlarken, bazılarını da kafesten kurtarıp özgürlüklerine, onlara özgürlüklerini bağışlayanların da olduğunu biliyoruz. Yine atalarımız, kuşların haklarına riayet ederek kuşların yuvalarını koruma altına almış, yuvaları bozanlara ve onlara eziyet edenlere de cezalar tahakkuk ettirmişlerdir. Bizim milletimiz, Anadolu insanı o kadar muhlis, ihlas sahibidir ki, hakikaten biz leyleklere hacı leylek mahlasını veya lakabını da takmış bir milletiz. Niçin? Çünkü gidecek ve gittiği yerden muhakkak geri gelecektir. Hatta öyle leylekler vardır ki bugün tabiri caizse abone gibi, yuvasına ertesi yıl aynı dönemde veya baharda gelmediğinde insanların merak ettiklerini, meraklandıklarını müşahede ediyoruz, görebiliyoruz. Çok ilginç bir husus var. Yine bizim Anadolu insanına has, kafeste mahkum kuşları azat etmek. Bazı fakir Hristiyan çocukların da bunu geçinme kapısına çevirdiklerini ve yetiştirdikleri kuşları kafese koyup yufka yürekli Müslüman Anadolu insanının önünden geçirdiklerini, bunu gören insanımızın da kuşu satın alıp serbest bıraktıklarını, ancak kuşların uçarak tekrar alıştıkları kafese girdiklerini, defalarca satın alınarak serbest bırakıldıklarını da tarihi kaynakların, seyyahların yazdığını görebiliyoruz. Bu davranışla Anadolu insanının din ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahibi her insana da yardım ettiğini, onlarla çeşitli alışverişlerde bulunduğunu görebiliriz. Kıymetli dinleyicilerimiz, elbette tasavvuf ekollerinde de hayvan, bitki ve ağaç sevgisinin en üst düzeyde olduğunu, mesela Hacı Bektaşi Veli'nin yanında, kucağında hayvanlarla anıldığını, ceylanlarla anıldığını biliyoruz. Anadolu'yu İslamlaştırmış bir İslam vatanı yapılmasında emeği bulunan Geyikli Baba'nın geyiklerle olan bağı çok iyi biliniyor. Tasavvufta hayvanlara bakıp onların rahatsızlıklarını gidermek, olgunlaşmanın yollarından biri olarak gösterilmiş. Bahaeddin Nakşibend'in 7 yıl boyunca hayvanlara bakıp onlarla adeta hemhal olduğu da rivayet edilir. Benzer şekilde tasavvuf ekollerinde bitki ve ağaçların da korunması öğütlenmiş. Boş arazileri ormana çeviren tasavvuf ehli pek çoktur. Osmanlı dönemi mutasavvıflarından Bali Baba, Sofya yakınlarında kendi elleriyle diktiği fidanlarla büyük bir orman oluşturmuştur. Bugün mevcut olan bu yer Bali Baba Ormanı olarak biliniyor hala. Meşhur Türk mutasavvıflarından Halveti Tarikatı'nın Sümbüliye kolu Şeyhi Sümbül Efendi, kendisinden sonraki halifesini tayin edebilmek için müritlerine dergahı en iyi kim süslerse onu halifesi olarak tayin edeceğini söylemiş. Müritler, kopardıkları çiçekler ve bitkilerle dergahta birer köşe hazırlamışlar. Merkez Efendi isimli mürit ise kuru bir otu bir köşeye yerleştirip beklemiş. Bunları inceleyen Sümbül Efendi, Merkez Efendi'ye neden kuru bir ot getirdiğini sorunca o da, bütün otlar ve çiçekler secde ederek ibadet ediyorlardı. Onları ibadetlerinden alıkoyamadım. İçlerinde sadece bu ot ibadetini tamamlamıştı. Bu nedenle onu koparıp getirdim deyince, halife olarak onu seçmiş ve buradan itibaren de Sümbüliye'de yeşil koparmamak bir gelenek halini almış. Evet, çok ilginç detaylar vermeye gayret ettik. Anadolu'daki çevre bilinci ve sorumluluk anlayışıyla alakalı programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir haftada yeni bir programla yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Yaşanabilir bir haftada güzel günler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.